Ayrım 2, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 22. İşgal coğrafyaları Irak ve Afganistan'daki misyonunu tamamladıktan sonra Amerikan devletinin Obama'nın dahi müdahalede bulunamayacağı bir pozisyon olduğu düşünülürse zirve görevine yani CIA başkanlığına getirilen Orgeneral David Petraeus'un 6 ay önceki Türkiye ziyaretinin ardından yaşananları Ruhat Mengibak'ın nasıl özetledi? Terör bugüne kadar olmadığı kadar azdı. Gencecik askerlerimizi, sivilleri, çoluk çocuk ve bebekleri kaybettik. Suriye derseniz o günden bu yana tam bir iç savaşa sürüklendi. Hayatını kaybeden halk kitlelerini saymak mümkün değil. İyi de gelmesi gitmesi felaket getiren bu samimiyetsiz ülkenin samimiyetsiz ajanı neden bu kadar itibar görüyor, nasıl açıklayacağız? Ve dün 10 şehit. Hoş geldin Petraeus. Bilmem bu açıklama yeter mi? Yetmez diyenlere inat bir gün sonra ve gidene kadar şehit sayısı neredeyse 100'ü buldu. Petraeus bundan önce Mart 2012'de gelmiş ve Tayyip tarafından ağırlanmıştı. Emekli Büyükelçi İnal Batu, bizim MİT müsteşarı ABD'ye gitse Obama ile görüşemez, hatta üst düzey hiçbir yetkili ile görüşemez diyor ve kendi gibi birçok emekli bürokrat da aynı söylemde bulunuyordu. Petraeus'un muhatabı MİT müsteşarı olmalıydı. Ergenekon operasyonlarının başlangıcında ismi MİT müsteşar adayı olarak ifade edilen ve MİT'in kapatılmak zorunda kalınan kontur terör dairesinin eski başkanı Mehmet Eymür, Ergenekon davalarında tanıklık yaparken şunları anlatıyordu. Mehmet Eymür mahkemede avukat Hasan Bahri Özbey'in Hizbullah'ı Doğu Perinçek'in yönlendirdiği şeklindeki iddialarla ilgili sorusuna şu cevabı veriyordu. Ben arada böyle doğru olmayan şeyleri yazıyorum. Yani yazdıkları ve yaptıkları yalandı ve bu durumu yıllar sonra yine kendi itiraf ediyordu. Normal bir hukuk devletinde bu cevabı veren insanın tanıklığı hiçbir zaman kabul edilmez. Ancak Ergenekon mahkemeleri istisna. Eymür yatak odaları dinlemelerinden önemli istihbarat edildiğini söylüyor ve ifadesine şöyle devam ediyordu. İstihbaratta yatak odası önemlidir. Parti başkanlarını düşürebilecek bilgiler çıkabilir. Birçok emekli bürokrat Petraeus'un muhatabı MİT müsteşarı olmalıydı diyordu. Ancak istihbaratı parti başkanlarını yatak odalarında arayan bir güzide teşkilatın başkanı ile Petraeus ne diye görüşsün? Atatürkçü aydınlar Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç hep aynı kadro iş başındayken öldürüldü. İçişleri Bakanlığı görevinde Abdülkadir Aksu, Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğunda Aksu'nun kankası Necati Bilican otururken. Bakın Necati Bilican hakkında kısa bir bilgi. Necati Bilican eski müftü Cevdet Bilican'ın ağabeyiydi. Amcaoğlu Cevdet Bilican, Fethullah Gülen'in en yakınında yer alan bir isimdi. Gülen hiçbir eğitimden geçmemiş biriydi. Özellikle dini konularda hiçbir şey bilmiyor, ancak insanlarımıza din alimi diye yutturuluyordu. İşte bu Necati Bilican'ın ağabeyi Cevdet Bilican, Fethullah Gülen'in akıl aldığı isimlerin başında geliyordu. Fethullah Gülen, Küçük Dünya adlı kitabında bir takım yoldaşları ve Cevdet Bilican hakkında bakın neler diyordu. Osman Hoca beni İzhar'dan başlattı. Bir iki ders okuduktan sonra Molla Fethullah seni bu derslerle meşgul etmeyelim. Sen de cami oku dedi. O sırada bizimle beraber derse devam edenlerden hatırımda kalan isimler Mehmet Kırkıncı, Cemalettin Kaplan, Cevdet Bilican. Cevdet İvrindi müftüsüydü. Bir trafik kazasında vefat etti. Çok sevdiğim bir insandı. Atatürkçü aydın cinayetlerini emniyet ile birlikte soruşturan, daha doğrusu soruşturuyor gibi yapıp üzerlerini örtenler de hep aynı isimlerdi. Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral ve bu olayı devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse bu iş çözülür diyen DGM Savcısı Ülkü Coşkun. Nusret Demiral Ankara DGM Başsavcısıydı. 28 Ocak 1993'te dönemin başbakanı Demirel'in mumcu cinayetiyle ilgili önemli ipuçları ele geçirdik sözlerine karşı alaycı bir şekilde "Avunmayın, henüz ipucu yok" diyebiliyor, araştırma komisyonlarına bilgi vermemesi için polise yazı yazıyordu. Demiral görevdeyken binanın içinde bir köpek besliyordu. Oldukça ısırgan olan köpek birkaç görevliyi de ısırmıştı. Köpek insanları ısırırken Demiral bundan büyük bir haz duyuyordu. Günler böyle geçerken günlerden bir gün, işte o gün saldırgan köpeğin ölüsüyle karşılaştılar. Isırılan insanlar için zerre kadar üzülmeyen Demiral, köpeğin ölümü ardından salya sümük ağlıyor, ağlamakla kalmıyor, bir de karalar bağlıyordu. DGM salonları da Demiral'ın intikam yeminleri çınlatıyordu. Köpeğin ölüm nedenini araştırmak için ekip oluşturuldu. Adli tıptan yardım istendi. Sonuç, köpek zehirlenmişti. Demiral hemen DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'i yanına çağırdı. Terörle mücadele ile bir ekip oluşturmasını ve itinin katillerini 24 saat içinde bulup kendisine teslim etmesini istedi. Atatürkçü aydın cinayetleri konusunda aceleci olmayan Demiral bu konuda son derece hassastı. Adaletin yerine gelmesini kati bir surette istiyordu. Oysa Atatürkçü aydınlar Muhammed Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve diğerleri hep onun başsavcılığı döneminde katledilmişlerdi. Bu değerli bilim insanı ve aydınlar için bir an bile üzüntü duymayan, bunların katillerinin bulunması için gerekli çabayı göstermeyen Demiral, söz konusu köpeği olunca tüm DGM ve terörle mücadele başta olmak üzere Ankara Emniyetini seferber ediyordu. Ancak Demiral görevlendirmede tarihi bir hata yapmış, ekibin başına Nuh Mete Yüksel'i getirmişti. Nuh Mete Yüksel, Demiral'ın köpeğini zehirleyenleri asla bulamayacaktı. Çünkü köpeği savcı Nuh Mete Yüksel kendi zehirlemişti. Zira köpek birçok görevliyi ısırdığı gibi Nuh Mete Yüksel'i de ısırmıştı. İnsanların ısırılmasını önlemek için köpeğin zehirlenmesinden başka çare göremeyen Nuh Mete Yüksel, terörle mücadeleden temin ettiği zehirli etiyle Demiral'ın köpeğini öldürmüştü. Atatürkçü aydın cinayetleri hiç bitmedi. Doktor Necip Hablemitoğlu son halkaydı. Araştıranlar değişse de zihniyet hiç değişmedi. Cinayetleri örtbas etmek. Ve içlerinde hiç bitmeyecek hınç besledikleri Atatürkçülerden ve onların yakınlarından intikam almak. Öyle ki polis yurtseverlerden intikam almak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Muammer Aksoy'un cenaze töreni başta olmak üzere aydınların cenaze törenleri polisin intikam oyunlarına sahne oluyordu. Muammer Aksoy'un cenaze arabasının arkasından gitmek isteyenlerle polis arasında itişmeler başladı. Polisler kordonu aşan yürüyüşçülere uzun tahta coplarla vurmaya başladılar. Polislerin saldırısı sırasında çok sayıda yürüyüşçü yaralandı. Bazı kişileri yerlerde sürükleyerek coplayan polisler birçok yürüyüşçüyü de gözaltına aldılar. Olaylar sırasında Çevik Kuvvet Amiri Mehmet Bilir polislere "Önce gazeteciler, fotoğraf çekmesinler" emrini verdi. Bu emri öbür emniyet amirlerinin de onaylaması üzerine polisler gazetecilere saldırarak coplamaya başladılar. Polisler saldırı sırasında "İstanbul'daki arkadaşlarımızın intikamını alıyoruz. Ne yazıyorsunuz?" diye bağırdılar. Dün dönemin yetkilileri Uğur Mumcu cinayetini çözmek namus borcumuz diyerek ortalıkta dolaşıyorlardı. Bugün Hablemitoğlu cinayeti olduğunda başbakanlık koltuğunda oturan Abdullah Gül "Hablemitoğlu cinayetini çözmek namus borcumuz" diyordu. Ancak olayı soruşturanların cinayetleri çözmek gibi bir niyetleri yoktu. Neden mi? Şundan. Polis Uğur Mumcu cinayetinin ardından kızına "Uğur Bey aşk cinayetine mi kurban gitti?" diye sorabilirken Hablemitoğlu cinayetini de Çek Senet mafyasına havale etme hayalleri bile kurdu. Danıştay saldırısından sonra Kocatepe'de bulunmak yerine gittiği Antalya'da gazeteci Ardan Zentürk'e yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin örtbas edildiğini ikrar edebilmiştir. Ancak kimse bu ikrarı sorgulamamış, "Beyefendi ne demek istediniz? Abdullah Gül döneminde saldıranın olduğunu unuttunuz mu?" diye soramamıştır. MİT bunca cinayet karşısında ne yaptı? MİT İpikçi cinayeti dahil birçok aydın cinayetinin aydınlatılmasına yardım etmemiş, tam tersine bu cinayetlerde sır perdesinin olduğu gibi kalmasına katkıda bulunmuştu. "Ben Türk adıyla da Kürt adıyla da anılmaktan haya duyarım" diyen Zeki Ergezen'in çiftlik evi ve bu çiftlik evinde bir buluşma gerçekleşiyordu. O gün üç karılı Alman patentli Şeyhülislam'ın damadı Spor Bakanı Suat Kılıç, AKP Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emniyetten çok önemli isimler ve bazı MİT'çiler ile Hizbullah terör örgütü elemanları olduğu iddia edilen birçok isim toplantı yapıyordu. Yalnız toplantıya ya da daha açık bir deyişle briefinge katılanların arasında öyle bir isim vardı ki ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. O isim kim mi? Hanefi Avcı. Hani şu Ergenekon sürecinde ifade veren ve Atatürkçüleri tutuklatmak isteyen ancak devrimci karargah davasında kendi tutuklanan isim. 27 Nisan 2012 tarihli Taraf gazetesi her taşın altında MİT var başlıklı yazısında devrimci karargah şüphelisi MİT'çi çıktı. Savcı dosyası ayrılan ajanın yargılanması için başbakanlıktan yazılı izin istedi. Devrimci karargah davasında örgütün aranan emekli asker lideri Serdar Kaya'nın yardımcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Murat Şahin savcıya MİT için çalıştığını söyledi. MİT de örgüte sızdı diyerek Şahin'in ifadesini doğruladı şeklinde yazıyordu. KCK operasyonlarında KCK'lı olarak yakalanan MİT'çilerin sayısı asıl KCK'lılardan onlarca kat fazlaydı. Çiftlik evinin bahçesinde Hanefi Avcı'nın briefing verdiği isimler bugün Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı gibi makamlarda. Garip değil mi? Hem de çok garip. Hanefi Avcı mumcu cinayeti için Susurluk Araştırma Komisyonu'na vicdanen %100 eminim mumcu cinayeti İran bağlantılı diyor, olayı farklı mecralara çekme çabalarına giriyordu. Savcı Doğan Üz'ü öldürdüğü gerekçesiyle aranan ülkücü Hüseyin Demirel'in Bulgaristan'a kaçmasını Oflu İsmail sağladı. Oflu İsmail MİT ajanıydı ve Eymür'e bağlı çalışıyordu. Çatlı ile Oflu İsmail neredeyse kankaydı. Uğur Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında MİT'in Profesör Muammer Aksoy'un hayatının her anında bir gölge gibi izlediğine değiniyor ve şöyle diyordu. Aksoy'u böylesine yakından izleyen MİT'in bu alçakça cinayeti ortaya çıkarması gerekiyor. Aksoy cinayeti İpekçi cinayetine benziyor. Bu cinayet ortaya çıkarılmazsa korkarız Türkiye İpekçi cinayetinden sonra olduğu gibi yeniden anarşi ve terör ortamına sürüklenecektir. Aksoy cinayetinde pek ortalıkta gözükmeyen MİT, Bahriye Üçok'un katledilmesinde sahneye çıkıyordu. Ancak MİT'in devreye girmesi olayın karanlıkta kalmasından başka bir şeye yaramıyordu. Uğur Mumcu olayında da MİT devreye giriyor, soruşturma amacıyla özel ekipler kuruluyor, MİT olayın aydınlatılması için SİHA ve Mossad'dan yardım istiyor, ancak Mumcu suikastı da karanlığa mahkum oluyordu. Sadece Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü dönemde bir yıl içinde 10 gazeteci öldürülüyor, uluslararası gazeteciler ve yazarlar dönemin başbakanına bir mektup yolluyor ve bu gazeteci cinayetlerinde devletin parmağı olduğunu, bununla ilgili açık kanıtların ortaya çıktığını söylüyorlardı. Kitapta Oflu İsmail, Abuzer Uğurlu, Dündar Kılıç, Alaaddin Çakıcı, Abdullah Çatlı, Tarık Ümit, Dursun Karataş'ın Mehmet Eymür ve MİT ile ilişkilerini bulacaksınız. Keza Mehmet Ali Ağaca, Bekir Çelenk, Henry Aslanyan ve diğerlerinin de. Öyle ilginç ilişkilerle karşılaşacaksınız ki bu kadarı da olmaz diyeceksiniz. Misal. Dev Sol lideri Dursun Karataş'ın MİT'e kaydını yapan Eymür'ün aynı zamanda Dev Sol'la mücadele etsin maksatlı Alaaddin Çakıcı'yı da MİT'e aldığını göreceksiniz. Hem de ne alma. Çakıcı 1987 yılında Ankara'da Dedeman Oteli'nde Dündar Kılıç'ın iki adamını vurdu. Çakıcı yakalanamadı. Garip biçimde olay sırasında Mehmet Eymür ve Korkut Eken otelin kapısındaki işkembecide oturuyorlar ve cinayeti seyrediyorlardı. Çakıcı bu olaydan birkaç ay önce MİT'le ilişki kurmuş, eleman olarak çalışmaya başlamıştı. Çakıcı MİT içerisinde hızla kendine bir yer edindi. Mehmet Eymür ve Yavuz Ataç'la dost oldu. MİT'in dolandırılan paraları, iç edilen uyuşturucuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Kitapta bu dostlukların getirdiği olaylara da tanık olacak Mehmet Eymür, Tayyip Erdoğan, Tuncay Güney ilişkisi yanında başta Abdi İpekçi, Papa suikasti ve Uğur Mumcu olmak üzere olayların iç yüzleriyle karşılaşacak ve aydın cinayetlerinin katilleriyle tanışacaksınız. Uğur Mumcu 8 Aralık 1979 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde her cinayetin arkasındaki karanlıklar, bu kan gölü, her kesimden ölen ve öldüren insanlar ve bir ucu esrar, öteki ucu silah kaçakçılığına dayanan uluslararası örgütler. Sağ-sol çatışması değil, ülkücü-devrimci kavgası değil, bir başka olay bu. Evet, içinde sağcılık-solculuk var, evet, içinde ülkücülük-devrimcilik var ama bunların çok ötesinde bir olay bu. Diyordu, haklıydı. Bütün görülenlerin ötesinde bir olaydı o günlerde yaşananlar. Dün Atatürkçü yurtsever aydınlar tarikat zihniyetiyle yetişmiş, emperyalizmin tetikçileri tarafından katlediliyor ve yaptıkları bu eylemler yine tarikatlar tarafından kuşatılan polis, savcı ve hakimlerce üstleri örtülüyordu. Dün Ümit Doğanay gibi hukukçu öğretim üyelerini katlettiler. Bugün ise Ergenekon, balyoz ve benzeri tertipleriyle hukukun kendisini. Profesör Doktor Ümit Doğanay'ın öldürülmesi olayının failler arasında iki isim dikkati çekiyordu. Müfit Sement ve Hasan Yeşildağ. Müfit Sement, Mehmet Eymür'ün kankası. Hasan Yeşildağ, Tayyip Erdoğan'ın. Hasan Yeşildağ, İsviçre MİT temsilciliği başta olmak üzere MİT ile son derece sıkı fıkı olan biriydi. Tayyip de MİT'ten gelen her talimatı önemseyen biriydi. Hatta beynimin yarısı şeklinde lanse ettiği Mehmet Metiner'in faaliyetleri nedeniyle MİT tarafından uyarılınca Ali Bulaç, Mehmet Metiner ve Tayyip üçlü toplantı yapmışlar. Bu toplantının ardından MİT'in istediği gibi Metiner'in ortalıkta fazla görülmemesi kararını almışlardı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Tayyip MİT'e "Emirleriniz yerine getirildi." demişti. Yani Tayyip de MİT karşısında basit bir emir kulu gibi davranmıştı. Ve o kesimi kontrol altında tutmak amacıyla önü açılan bir turuva atıydı. Dün Cumhuriyet ve demokrasiye karşı olan karanlık güçler, amaçlarına ulaşmak için toplumun önemli değerlerini yok etmeye yönelik saldırılarını silahla sürdürüyorlardı. Bugün aynı karanlık şebekeler taktik değiştiriyor, vicdanın sustuğu, hakkın sustuğu, adaletin sustuğu, hukukun sustuğu, insanlığın sustuğu ve susturulduğu bu günlerde göz göre göre Atatürkçü yurtsever insanlara örgüt iftirası atılarak asıl ihanet şebekeleri ve çeteler gizleniyor, öldürerek yok edemedikleri Atatürkçü yurtseverlere karşı sindirme, korkutma, yıldırma ve hepsinden önemlisi yok etme amaçlı Ergenekon tertibi, Ergenekon tuzağı gerçekleştiriliyordu. Bilim insanları Doçent Doktor Orhan Yavuz, Profesör Burhan Cahit Ünal, Doçent Yalçın Sonalan, Doçent Bedrettin Cömert, Profesör Bedri Karafakioğlu, Profesör Cahit Orhan Tütengil, Profesör Ümit Doğanay, Profesör Fikret Ünsal, Doçent Doktor Necdet Bulut, Profesör Nihat Erim, Doktor Sevinç Özgüner, Profesör Muammer Aksoy, Doçent Doktor Bahriye Üçok, Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Doktor Necip Hablemitoğlu. Gazeteci ve yazarlar: Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Ümit Kaftancıoğlu, Turan Dursun, Musa Anter, Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Onat Kutlar ve diğerleri. Bakan Gün Sazak, Savcı Doğan Öz, Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay. Dün, bir örgüt karanlık bir örgüt, bu isimler ve bu isimler gibi yüzlerce, binlerce aydınımızı katlediyordu. Seçilen kişilerin tümünün ortak kimliği aynıydı. Atatürkçü, layık, demokrat, çağdaş. Her biri layık, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyan, Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeyen bilim insanı, politikacı, gazeteci, yazar, polis, savcıydı. Bu yurtsever insanların karşısında olanlar, karanlığın küf kokan dehlizlerinden, emperyalizmin kanlı ve kirli oyunlar oynadığı, karanlık dipsiz kuyulardan, tarikatların bağrından geldiler. Kan, zulüm ve gözyaşı getirdiler. Onlar, karanlığı kuşatan, karanlığı aydınlatan, özgürlük ve tam bağımsızlık ateşlerini pusuya düşürüp bir bir söndürmeye, yok etmeye geldiler. Hep karanlıktaydı yüzleri, şeytan kuşu, yarasalardı her biri. Onlar Atatürkçü yurtsever yiğit insanların kanlarıyla beslenen vampirlerdi. Onlar Amerikan emperyalizminin uşağı, şeriatçı faşizmin maşalarıydı. Karanlığın aydınlığa sıktığı kurşunlar beyhudeydi. Ve böyle olduğu yıllar geçtikçe kanıtlandı. Zira Atatürk ilke ve devrimlerinin, inançlı ve dirençli savunucularının fikirlerini öldürecek kurşun henüz daha icat edilmedi. O gün ölenler ölümsüzlüğe kavuştu. Bir gülüşle, evet, evet bir gülüşle ölüme, ölümsüzlüğe bir gülümsemeyle gittiler. Ve böylece milletin bağrında ölümsüzleştiler. Amerikan emperyalizminin yamakları tarafından kahpece pusuya düşürülüp vuruldukları zaman gözlerinden, gözlerinin üzerinden, alınlarından, sırtlarından, kalplerinden açan ve her yeri aydınlatan kıpkırmızı kan gülleriydi. Gülerek, gülümseyerek karşıladılar kahpe saldırıları. Kan gülüyle aydınlattılar karanlığı. Gülüşleri ve gülümsemeleri hiç solmadı. Ülkeye yaydıkları ışık hiç sönmedi. Onlar Amerikan emperyalizminin gemi azıya almış şeriatçı faşistleri, demokrasiyi kullanarak sözde demokrasi adına cumhuriyetin ve cumhuriyetin değerlerinin temellerine kazmayı vuranlar, dinin siyasetini, dinin ticaretini yapanlar, demokrasinin olanaklarını yine demokrasimizi yıkmak için kullananlar. Yalan dolan ve iftiradan beslenen hukuk vampirleri, yine karanlığın küf kokan dehlizlerinden, tarikat inlerinden geldiler. Yine kan, yine zulüm, yine işkence, yine ölüm ve yine gözyaşı getirdiler. Hem de en çirkin, en acımasız bir biçimde. Ülkedeki dinci kısmetli ihaneti ve hainliği, yolsuzlukları, hırsızlıkları, Türkiye'nin düşmanlarınca beslenip yönlendirilen ve ülke yönetimine getirilen çetecileri ve onların reislerini deşifre eden ve sadece ülkenin geleceğinin iyiye gitmesi için düşünen, çabalayan, gazeteci, yazar, bilim adamı, siyasetçi, Apo'ya dünyayı, Kardağı Yunan'a dar eden kahramanları sadece hapse atmakla yetinmediler. Onların bileklerine kelepçe de geçirdiler. Aslında o kelepçeleri Atatürkçü yurtsever insanlara değil, milletimizin çağdaşlığına, milletimizin uygarlığına, ulusumuzun bağımsızlığına ve Türk halkının özgürlüğüne taktılar. Laik cumhuriyetin hasımları, karanlığın bekçileri, Amerikan emperyalizminin valeleri, Siyonizmin uşakları, Atatürk ilke ve devrimlerinin inançlı ve azimli savunucularını yine aynı karanlık malzemelerinden gelip pusu kurarak cezaevlerine doldurdular. Kendi deyimleriyle tıktılar. Hala öğrenemediler. Fikirleri öldüren kurşun icat edilmediği gibi yine Atatürkçü düşünceyi köreltecek bir cezaevi daha inşa edilmedi. Yüce Önder Atatürk'ün aydınlık Türkiye'sinde karanlık emelleri için umutsuzca ve vahşice mücadele eden, emperyalizm tarafından kumanda edilen karanlık güçlerin amacı yine susturmak ve yine yok etmekti. O nedenle kendilerine direniş gösterenleri tecrit etmeye, yok etmeye çalışıyorlardı. Baskı, zulüm, işkence, yalan, iftira, tertipti yaptıkları. Ağızlarından salyalar akıtarak beklediler. Korkudan açılacak gözleri, kahırdan asılacak yüzleri. Bu görüntüleri görmek de en büyük arzuları. Olmadı, olamadı. Dün kalleşçe pusuya düşürüp vurdukları Atatürkçü aydınların vurulan yerlerinde açan kan gülleri nasıl karanlığı aydınlatmaya devam ettiyse, bugün de yine hayallerinde yaşattıkları orta çağın karanlığını bu ülke üzerine örtmek isteyen, kalleşlerce kurulan tertiplerle zindanlara atılan Atatürkçü aydınlar, gülen, gülümseyen aydınlık yüzleriyle Silivri'de bir güneş gibi açtılar. Sevinç şelalesi oldular Silivri toplama kamplarında. Onlar Atatürkçü yurtseverler, yılgınlığın, dönekliğin erdem sayıldığı, moda kabul edildiği günümüz Türkiye'sinde anıtlaştılar. Birer onur ve inanç abidesi oldular. Kimse merak etmesin, son görevimiz hiç bitmeyecek. Çünkü görev demokrasiyi, tam bağımsızlığı, aydınlanma devriminin kazanımlarını, Atatürk ve laikliği, Atatürk devrimine dayanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni son nefesimize kadar savunmaktır. Hiç kimse yanılıp da yanlış hesaplara girmesin. Zira katıksız ödünsüz Atatürkçülüğümüz, laik ve demokratik cumhuriyetimize bağlılığımız, yurtseverliğimiz, erdem ve onurumuz, hiçbir F tipi polisin, hiçbir F tipi MİT'çinin, hiçbir F tipi savcı ve hakimin ölçüp biçemeyecekleri kadar yüce ve yine onların ölçüp biçemeyecekleri kadar sonsuzdur. Bu kitabın Uğur Mumcu başta olmak üzere Abdi İpekçi, Ümit Doğanay, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç, Doktor Necip Havlemitoğlu ve diğer yurtseverlerin katillerini, Atatürkçü insanlara atılan örgüt iftiralarının kaynağını, hainlerin açıkladıkları zeminlerde değil, kendi pisliğini örten kedi örneğinde olduğu gibi, örttüğü yerde aramanın daha doğru bir yöntem olacağının başlangıcı kabul edileceğine inanıyorum. Ergün Poyraz, Silivri Cezaevi, Aralık 2012. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.